Ayrım 59 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 634. İki kötüden ikincisi. Peki içeride meclisin toplantı salonunda ne oldu? Orada bekleyen polislerin salona girip almak istedikleri öteki cezalıların durumu ne oldu? Ve o cezalıların etrafını çevirip onları polislerin hışmından koruyan öteki CHP'lilerin durumu? Bunu da tabii sonradan öğrendik. Salonda daha sonra şunlar oldu. CHP'liler cezalıları ve cezasızlarıyla salonda kalmaya devam ettiler. Salondaki az sayıda DP'li de yerlerinde kaldı. Başkanın 5 dakika ara veriyorum diye ikinci defa kapattığı birleşim onlarca dakika geçtiği halde bir türlü açılamadı. Ne zaman açılacağını da kimse bilmiyordu. Bu Başkan İbrahim Kirazoğlu'nun meclisin diğer odalarında DP yöneticileriyle yaptığı temaslardan sonra belli olacaktı. O yöneticilerin başında tabii her zamanki gibi Başbakan Adnan Menderes vardı. Menderes de malum devam diyordu, kanun bu gece çıkarılacak diyordu. Gerçi bunun şöyle bir sakıncası vardı. Başkanın ceza verdiği muhalefet milletvekillerinden birinin, Nihat Sargın Alp'in cezası uygulanmış, Sargın Alp dışarı atılmıştı. Ama ondan başka birçok cezalı hala genel kurul salonundaydı. Oturumun onlar içerideyken açılması, başkanın, idare amirlerinin, DP çoğunluğunun ve polis kuvvetlerinin aczinin tescil edilmesi demekti. Fakat o sakınca yüzünden oturum açılmazsa kanun o gece çıkarılamayacaktı ki o da bir başka aczin, kanun çıkaramama aczinin tescili olurdu. Bu daha da kötü bir durumdu. Yani iki kötüden biri tercih edilecekse ikinci tercih edilmeliydi. Değerlendirmenin sonucu bu oldu. Buna göre başkan içerideki cezalıların üstüne gitmeden meclisi açacaktı. Muhalefetin protestoları devam etse bile her türlü usul ihlalini göze alacak. Kimseye söz vermeksizin kanun çıkarma formalitelerini tutanaklara geçirtecekti. Başlangıçtaki yol haritasındaki gibi kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir formülünü hızla ve tekrar tekrar kullanacaktı. Stenografların bunu tutanaklara yazmasıyla yetki teklifini kanunlaştıracaktı. Resmen açık, fiilen kapalı oturum. Bu karar Başkan Kirazoğlu'nun oturumu 5 dakika ara veriyorum diye kapatmasından tam 65 dakika sonra uygulanmaya başladı. Kirazoğlu saat 20.40'da salona girdi, başkanlık kürsüsüne çıktı. O içeri girmeden birkaç dakika önce o vakte kadar meclisin koridorlarında dolaşan DP'liler de salona geçip yerlerini almışlardı. Genel kuruldaki DP çoğunluğu daha belirgin hale gelmişti. O sırada meclis binasında bulunan CHP'lilerin hepsi cezalılar dahil zaten salondaydılar. Ama balkonda gazetecilere ve dinleyicilere ayrılmış sıralarda kimse yoktu. Anlattım, hepsi meclis binasının dışına çıkarılmıştı. Meclis binasının genel kurul salonu dışındaki yerleri zaten güvenlik güçleriyle dolduruluyordu. Resmi ve sivil polislerin sayısı artmıştı. Ankara valisi ve jandarma komutanı da oradaydılar. Demokrasi döneminin meclisinde böyle bir polisli, valili, komutanlı tablo ilk defa görülüyordu. Bir meclis genel kurulu oturumunun, kapalı oturumlar hariç, basın ve dinleyici lojaları kapalıyken açılması da ilk defa olacaktı. O akşam saat 20.40'da işte o ilk gerçekleşti. Başkan Kirazoğlu kürsüdeki yerine oturdu, salona bir göz attı ve açış formalitesini yerine getirdi.
Celseyi açıyorum.
Daha önce belirttim, o celsenin kapanış gibi açılış usulü de iç tüzüğün belirli maddelerine aykırıydı. Ama artık o günkü çok daha önemli aykırılıkların yanında kapanış ve açılış usulüyle ilgili olanlar ayrıntı gibi kalıyordu. Oturumun basın mensuplarına ve dinleyicilere fiilen kapalı olarak başlaması malum sadece iç tüzüğe değil anayasaya da aykırıydı. Gerçi mecliste kapalı oturum da yapılabilirdi ama bunun belirli kuralları vardı. Bunun için önce o kuralların öngördüğü işlemlerin yapılması, sonra da meclisin oy çokluğuyla kapalı oturum kararı alması gerekiyordu. Başkan Kirazoğlu oturumun açıldığını ilan eder etmez CHP Ankara Milletvekili Avni Doğan ona bu durumu hatırlattı. Konuyla ilgili açıklama yapmak için usul hakkında söz istedi. Başkan ona kürsüye çıkış izni vermedi. Ne söyleyecekseniz oradan söyleyin dedi. Avni Doğan söyleyeceğini yerinden başkana hitap ederek söyledi. Sami'in tahliye edilmiştir. Müzakere bir gizli celse mahiyetindedir. Karar alınmadıkça gizli celse açılamaz. Başkanın buna cevabı şu oldu. Sami'nin bulunup bulunmaması müzakereye mani değildir. Devam ediyoruz. Gizli celse değildir. Kapılar açıktır. Sami'nin isterse girebilir. Böyle bir cevap gerçekten o sırada mecliste bulunan ve basın ile dinleyicilere ayrılmış balkonun nasıl boşaltıldığını görüp bilen herkesin aklıyla, vicdanıyla alay eder gibi bir cevaptı. Salondaki muhalefet milletvekilleri buna sıra kapaklarını vurarak cevap verdiler ve bunu sürekli hale getirdiler. O günlerin notlarına dayanarak yayınladığımız Olur Mu Böyle yazı dizisine bugün bakarken bu Sami'in isterse sözünü bizim de çok yadırgadığımızı görüyorum. Şunları yazmışız. Sami'in isterse, Sami'in elbette istiyordu ama Sami'nin o saatte değil dinleyici locasına, meclis binasına girmesine de imkan yoktu. Meclisin bahçe duvarına yaklaşmasına da. Sami'nin dışarıda polis kordonlarının yahut 8-10 gazetecinin yaptığı gibi Ankara Palas'ın ışıksız kapıları arkasında meclis görüşmelerini değil polis düdüklerini dinlemekteydi. Meclisten ebediyen çıkarılacaksınız. Başkan Kirazoğlu meclisin balkonundan polis marifetiyle çıkarılıp meclis bölgesinden de uzaklaştırılan gazetecileriyle dinleyicilerin isterlerse oraya geri dönebileceklerini iddia ettikten hemen sonra Osman Kavrakoğlu'nu kürsüye çağırdı. Kavrakoğlu Demokrat Parti yöneticilerinin muhalefete hücum etmek için sözcü aradıklarında adı en başta akla gelen politikacılarındandı. 17 Nisan'da da o şöhretini İsmet Paşa'nın sözlerine "Seni biz bile kurtaramayız" diye verdiği cevapla pekiştirmişti. Bu defa da söz listesinin ilk sırasına yazılmıştı. Kürsüye çıktığında muhalefetin sıra kapağı sesleri arasındaki protestoları devam ediyordu. Sözlerine başladıktan sonra protestolar daha da arttı. Kavrakoğlu'nun sesi duyulamaz oldu. O sesi başkanlık divanının alt bölümündeki yerlerinde tutanak tutan stenografların da duymakta güçlük çektiği muhakkaktı. Ama sonradan tutanaklar yayınlandıktan sonra ortaya çıkan metindeki cümlelerin muntazam yazılmış olduğu görüldü. İki ihtimal vardı. Konuşma ya stenograflar tarafından gene de iyi izlenebilmişti ya da Kavrakoğlu tarafından yeniden yazılmıştı. O metinden bazı paragrafları buraya da alayım. İstediğiniz kadar gürültü yapınız. Bir gün büyük milletimiz sizleri de şefinizi de kendisinin vekaletine layık olmadığınızı görerek meclisten ebediyen çıkarmasını bilecektir. Sağdan gürültüler, dinleyiciler nerede sesleri? Şimdi de seyirci arıyorlar. Vaaz ettikleri şu komedi için seyirci arıyorlar. Kendilerini sahne artisti mi sandılar? Hayır beyler, siz seyirciler için rol almadınız. Burada vazifeniz memleket meselelerinin müzakeresine katılmaktır. Lider Paşa'nın piyeslerini oynamak değil. Tutanaklarda Kavrakoğlu'nun bu ve benzeri cümlelerinden sonra Başkan İbrahim Kirazoğlu'nun kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeleri sona erdirip teklifin maddelerine geçilmesini sağlayacak cümleleri yer alıyor. İç tüzüğe göre o işlemin uygulanması için başkanlığa bir yeterlik önergesinin, o zamanki deyimiyle kifayeti müzakere takririnin gelmesi ve oya konulara kabul edilmesi gerekiyordu. Gerçi gene iç tüzüğe göre başkan önergeyi oya koymadan önce aleyhte söz isteyen olup olmadığına bakmak ve varsa onu kürsüye davet etmek zorundaydı. Ama başkan önerge aleyhinde söz isteyen CHP'lilerin taleplerini de görmezden gelip işlevini hızla tamamladı. Şöyle: Reis, kifayeti müzakere takririni reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sağdan devamlı gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar. Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sağdan devamlı gürültüler. Müstaciliyet talebini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sağdan devamlı gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar. Birinci maddeyi okuyoruz efendim. Sağdan takrir var sesleri. Bundan sonrasını bizim Olur Mu Böyle dizimizden izleyelim. Zabıtlar böyle kaydediyor ama aslında R'ye koyma cümlelerinin hiçbiri milletvekilleri tarafından gene işitilmemiştir. DP'lilerin el kaldırması için başkanın ayrıca eliyle kaldırın işareti vermesi icap etmiştir. Böylece gözle takip usulü ile maddelere geçilmiş, bu arada CHP grubunun teklifin anayasa encümenine havalesi için açık oya başvurulmasına dair takriri de oldu bittiye getirilip tatbik edilmemiştir. Tabii rafta duran iç tüzük bu hususta da başkanlığın tatbikatından ayrı bir usul vaaz etmekte, 15 imzayı taşıyan açık oy taleplerinin otomatik olarak yerine getirilmesini şart koşmaktadır. Bundan sonra artık vagonlar raya girmiştir. Maddeler sırasıyla okunacak, üzerinde konuşan olsa da olmasa da bu konuşmalar işitilse de işitilmese de kabul edenler, etmeyenler denilerek yahut el kaldırın işareti verilecek ve teklif zabıtlara kanunlaşmış olarak geçirilecektir. İşin bu şekilde otomatiğe bağlanmasından sonra muhalefet milletvekilleri artık genel kurul salonunda daha fazla kalmanın gereksiz olduğu kanısına vardılar. Sıralarından kalkıp topluca dışarıya çıktılar. Bir süre sonra meclis binasından da ayrıldılar. Genel kurul salonunda sadece Demokrat Partili milletvekilleri kaldı. Onların da bir bölümü daha önce belirttik, o toplantıya zaten katılmamışlardı veya katıldıktan sonra ayrılmışlardı. Böylece meclisin genel kurulundaki milletvekili sayısı önemli konuların görüşüldüğü öteki meclis oturumlarına göre hayli az da olsa iktidar partisinin çok rahat edeceği bir hale geldi. Toplantıda kalanların hiçbirinin gündemdeki kanun teklifinin herhangi bir kelimesine bile itiraz etmesi artık mümkün değildi. DP içinde başlangıçta kendini gösteren ve Sıtkı Yırcalı, Rıfkı Salim Burçak gibi isimlerce sürdürülmek istenilen muhalefet hareketi de mücadeleyi bırakmış veya en azından ertelemişti. DP'nin sertlik yanlılarını çok memnun eden bu ortamda o memnunluklarını meclis kürsüsünden de ifade etmek isteyenler çıktı. Celal Yardımcı ikinci defa söz aldı. İnönü'nün tutanaktan çıkarılan sözlerine cevap verdi. Onun iktidara yönelik iddialarını kemali nefret ile, yani nefretin en yüksek derecesiyle red ve iade ettiğini bildirdi. Yardımcıyı Tevfik ileri izledi. İnönü'nün konuşmasının her hecesiyle korkunç ihtirasının zebunu, yani güçsüz zavallı olarak hiyanetin çukuruna düştüğünü söyledi. Osman Kavrakoğlu da söz aldı. O daha başka bir hedefe yöneldi. O sabahki gazetelerde yetki teklifine karşı bir demeci yayınlanan Profesör Hüseyin Kubalı'yı kınadı. Onun sözlerini malum edasıyla alimane fetvalar veren, gazetelerde boy gösteren, ciddi olmaktan mahrum profesör cevapları diye tanımladı ve yetki kanununun Kubalı'nın münasebetsizliklerine de mani olacağını bildirdi. Yetki kanununun maddelerinin tamamının kabul edilmesi bu konuşmaların eşliğinde tamamlandıktan sonra başkan kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum dedi. Başkanın bu arz edişi de daha sonra çok tartışılacaktır. Çünkü muhalefet daha önce sözünü ettiğim açık oylama talebini 15 imzalı bir önergeyle o oylama için de yapmıştı. Başkanın o önergenin gereğini otomatik olarak yerine getirmesi ve milletvekillerini üzerlerinde adlarının basılı olduğu beyaz, kırmızı, yeşil oy pusulalarından birini oy sepetine atarak oy kullanmaya çağırması gerekirdi. Başkan bunu da yapmamıştı. Muhalefet milletvekilleri mecliste olmadığı için buna itiraz eden de olmamıştı. Başkanın açık oylama yerine işari oy, yani gösterme oyu usulüyle yaptığı bu davetin arkasından sorduğu kabul edenler sorusu üzerine salondakilerin elleri kalktı. Kabul etmeyenler sorusuna hiç el kalkmadı. İki soruya da el kaldırmayıp çekimser kalan var mıydı belli olmadı. Ama başkan sonucu ilan etti. İttifakla kabul edildi. Ve 27 Nisan 1960 günkü birleşimin 4. ve son oturumunu kapattı. 29 Nisan günü saat 15'te toplanılmak üzere inikatı kapatıyorum. Bunu söylerken saat 24.40'ı gösteriyordu. Demek ki kanunun maddelerinin büyük kısmı muhalefetsiz devam eden son oturumundaki görüşmeler 2 saatte tamamlanmıştı. Meclisten çıkan kararın metni o gece İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a sunulacak, onun onayıyla hemen yürürlüğe girecekti. Tahkikat encümeni faaliyetine artık yeni, adli yetkilerle donatılmış bir meclis organı olarak devam edecekti. Meclisten gruba. Başkan İbrahim Kirazoğlu oturumu kapatıp kürsüden ayrıldı ama meclis genel kurul salonundaki milletvekilleri yerlerinden kalkmadı. Çünkü yetki kanunuyla ilgili görüşmelerin son dakikalarında hepsine kulaktan kulağa bir mesaj iletilmişti. Meclis oturumu bitince DP grubu olağanüstü bir toplantı yapacaktı. Daha önce anlatmıştık, meclisteki çoğunluk partisinin grup toplantı yeri zaten meclis genel kurulu salonuydu. DP grubu o salonu meclis toplantısı dışındaki zamanlarda kendi görüşmeleri için kullanabilirdi. Meclisten gruba geçiş bu yüzden kolay oldu. Başkanlık kürsüsüne Kirazoğlu'nun yerine DP'nin grup başkan vekili Baha Akşit çıktı. Grup toplantısını açtı. Bir süre sonra da Başbakan Menderes, meclisteki hoparlörlerden izlediği görüşmelerle ilgili bir konuşma yapmak üzere salona girdi. Meclis kürsüsüne çıktı, konuştu. Sözlerine, "İşte hallerini gördünüz." diye başladı. Muhalefet milletvekillerinin meclisteki duruşlarının, zorbalık metotlarının bir örneği olduğunu söyledi. İnönü'nün meclisten çıkarılması kararı için DP grubunu kutladı. "Onların tabulaştırdığı bir adamı tutup dışarı atmanın onlara önemli bir cevap olduğunu ifade etti. Onlar diye bahsettiği muhalefet mensupları için daha birçok suçlamalarda bulundu. CHP ve bir kısım basına karşı gerekirse yeni ve daha da kesin önlemler alınabileceğini bildirdi. Başta eski İzmir Belediye Başkanı ve o sıradaki İzmir Milletvekili Rauf Onursal olmak üzere bazı milletvekilleri başbakanın bu görüşünü benimsediler. Rauf Onursal yeni önlemler konusunda örfi idare uygulamasına gidilebileceğini, o uygulama sırasında İnönü'nün bile tevkif edilebileceğini söyledi. Olmazsa intihar ederim. Menderes o günkü meclis toplantısının sonuçlarını ertesi sabahki genel idare kurulu toplantısında da değerlendirdi. Rıfkı Salim Burçak'ın anılarında Menderes'in o kuruldaki konuşmasının özeti vardır. Başbakanın meclisteki yetki kanunu görüşmeleri sırasındaki tutumunu ve duygularını yansıtır. Burçak'ın anlatımı şöyle. Mecliste hararetli müzakereler cereyan ederken bir ara kanunun çıkmamak ihtimalinin kuvvetli göründüğü, bizim arkadaşlarımızdan da kırmızı oy vereceklerin bulunduğu hakkında yoğun söylentilerin dolaşmaya başlaması üzerine başbakana kanun teklifine ret oyu verilmesi ihtimali çok kuvvetlidir. Müzakeresini bugün durdurup bir grup toplantısı yapalım, ondan sonra görüşmelere devam ederiz demişler. Böylece ortalığa tereddütlü ve kaygı verici bir hava yayılmış. Fakat başbakan kendisine yapılan teklifi kesin surette reddederek şunları söylemiş. Biz buna grupta karar vermedik mi? Kanunun müzakeresini durdurmam. Bugün behemehal görüşülmelidir. Ben bu yoldan artık dönemem. Uçurumun kenarına gelmiş olsam bir adım daha atıp uçurumun içine yuvarlanmayı, geri dönmeye tercih ederim. Bu iş bugün olmazsa ben intihar ederim. 59. ayrımın sonu, sayfa 641.